Hangi'nin tanısı kolaydı. Tipik bir agorafobili spontan panik atak vakası tarif ediyordu. Bu hastalar ilk başta aniden gelip aniden biten fiziksel ve duygusal panik belirtileri yaşarlar. Bazen mitral kapakçık kaynaklı kalp çarpıntısı gibi atakları tetikleyen fiziksel bir rahatsızlık da olabilir. Bazen de hastanın paniğe genetik bir yatkınlığı vardır. Hang'in tarif ettiği şey spontan panik atağı olan bir hasta için tipik bir senaryoydu. İlk atağı yaşadığı yeri atağın nedeniyle ilişkilendirdiği için oradan ve atağın meydana geldiği diğer yerlerden uzak duruyordu. Bu öğrenilmiş tepki zamanla söz konusu yerlere yönelik bir fobiye dönüşmüştü ve hareketleri de gitgide kısıtlanmıştı. Hang gibi hastalarda tam gelişmiş agorafobi ortaya çıktığı takdirde kişi evden hiç çıkamaz. Aklıma Hang'in koridordaki fotoğraflarının geniş dış mekan manzaralarından daha kısıtlı yakın plan, iç mekan görüntülerine dönüştüğü geldi. Bu da ilerleyen fobinin bir yansımasıydı. Yarattığı bu dramatik ve kısıtlayıcı etkilere rağmen panik bozukluk ve agorafobi genellikle antidepresanlar ve duyarsızlaştırma terapisinin bir kombinasyonu olan tedaviye iyi yanıt verir. İlaçlar panik atakları ortadan kaldırırken terapi de hastanın dış dünya korkularını yavaş yavaş yenmesini sağlar. O gün Hang ile birkaç saat geçirerek rahatsızlığı ve geçmişi hakkında bilgi edindim. Sonunda Hang aşırı yoruldu ve devam edemeyecek duruma geldi. Ertesi gün kahvaltıda devam etmeye karar verdik. Ahmet beni otelime bıraktı. Lojadaki lüks suitime girdiğimde odun ateşinin yanmakta olduğunu gördüm. Çantamı açtım, duşumu aldım ve yemek ile bir kadeh şarap ısmarlamak için oda servisini aradım. Sayvanlı karyolaya uzanarak hava atmak için Jiji'yi aradım. ''Kayak yapmışsın, sesinden anlıyorum.'' dedi Jiji, yarı şaka yarı ciddi ama suçlayıcı bir sesle. ''Yok canım, sesimden nasıl anlayacaksın?'' dedim durduk yere kendimi suçlu hissederek. Şömineden de bahsetmemeye karar verdim. ''Yorgunsun da ondan anlıyorum. Kayak yaptığında yorulursun sen.'' dedi. ''Odanda düşemine vardır şimdi.'' ''Yok yok, o çıtırtılar telefon paraziti.'' Jiji sustu. ''Tamam tamam, şöminem var. Odada şahane ama sen asıl hastamın malikanesini gör. Bir de özel jet yok mu? Aklın almaz.'' ''İyi tamam, anlaşıldı.'' dedi Jiji. ''Özledim seni. Çocuklar da özledi. Ne zaman dönüyorsun?'' ''Yarın akşam diye umuyorum.'' Sustum. Sonra, ''Biliyor musun hayatım, dünyanın parasına sahip olsam, mutluluğu ve sevgiyi satın alamıyor insan. İyi misin sen?'' ''İyiyim, iyiyim.'' dedim. ''Ama bu akıl almaz derecede varlıklı ailenin paraya odaklanıp ayrı düşmesi ve birbirine yakınlaşamaması çok acı. Birbirlerini sevdiklerini söylüyorlar ama hiç görüşmeden yıllarını geçirmişler.'' ''Yardımcı olabilecek misin?'' dedi Jiji. ''Deneyeceğim. Tahminimce küçük kardeş tedaviyle iyileşecek. Ama büyükleriyle gerçek bir ilişki kurmasını sağlayabilir miyim?'' ''Bilmiyorum.'' Sabah Hank Mal kendisine kayak pistine bakan kahvaltı odası güneşle aydınlanmıştı. Kahvaltıda yumurta akından yapılma omletler, meyve salatası ve yulaf gibi sağlıklı yiyecekler vardı. Hank'in sürekli sırtı pencereye dönük oturduğunu fark edince ''Biliyor musun, buradan manzara muhteşem.'' dedim. Gülümsedi. Eskiden çok keyif alırdım ama atakların başladığından beri pencereden uzun süre dışarı bakarsam kalbim hızlanmaya başlıyor. Bu rahatsızlık hayatını çok kısıtlamış dedim. Üzüntüye kapıldı. Biliyor musunuz, zaten hayatımın büyük bölümünde kendimi yalnız hissettim. Şimdi insanlarla yakınlaşmak isterken bu eve kısılıp kaldım. Doğrusu utanıyorum durumumdan. Bu yüzden bir rahatsızlığından ailene söz etmedin dedim. Sanırım öyle. Utanç verici bir şey çünkü. Koca adam evinden dışarı adım atmaya, hatta penceresinden dışarı bakmaya korkuyor. Daha güçlü olsam bu duyguların üstesinden gelebilirdim. İnsanların psikiyatrik rahatsızları hakkında böyle utanç hissetmeleri beni oldum olası ayrıca düşürmüştür. İnsanlar ayakları kırılıp yardıma ihtiyaç duyduklarında utanmazlar ama psikiyatrik tanı ve tedavi alanında kaybedilen muazzam gelişmelere rağmen pek çok kişi hala akıl hastalığının kişisel bir zayıflık, utanılacak bir şey olduğuna inanır. Bu tavrın sonuçları son derece yıkıcı olabilir. Hastalar kendilerinden şüphe ettikleri ve utandıkları için toplumdan uzaklaşırlar. Tedaviye yanıt verebilecek pek çok kişi hiçbir sorunu yokmuş gibi davranarak yardımı reddeder. Bu insanlar genelde aile ve dostlar tarafından dışlanır, iş yerinde ayrıma maruz kalır. Sağlık sigorta şirketleri bile bu yanlı yaklaşıma prim vererek fiziksel rahatsızlıklarla kıyasla zihinsel rahatsızlıklar için hep daha düşük ödeme sağlar. Akıl hastalığı için ulusal birlik, parantez içinde NAMI gibi destek grupları Bu stereotipleri düzeltmek için çabalar sarf etse de önümüzde alınması gereken uzun bir yol var. Hank'in de rahatsızlığından duyduğu utanç ona yardım almaktan alıkoymuştu. Hank, bu duyguları yaşayan tek insan sen değilsin dedim. Ancak insanın psikiyatrik bir hastalığı olması zayıf iradeli olduğunu göstermez. Seninki gibi rahatsızlıkların tıpkı tıbbi hastalıklarda olduğu gibi önemli bir fiziksel yönü vardır. Hem senin de dediğin gibi aslında içten içe sana yardım edebileceğime inanıyorsun. Peki siz yardım edebileceğinizi düşünüyor musunuz Doktor Small dedi. Evet, aslında düşünmek de değil, biliyorum. Sende klasik spontan panik atak söz konusu. Bunlar senin de anlattığın gibi aniden ortaya çıkar ve çabucak kaybolurlar. Zoloft ya da Prozac gibi bir antidepresanla atakları kolayca azaltabilir, hatta iyileştirebiliriz. Ya evden çıkma korkum dedi. Bu da iyileştirilebilir ama farklı bir şekilde dedim. Şu an panik atak yaşadığın bir yere gitmen gerektiğinde oradan uzak duruyorsun. Sonuçta agorafobi geliştirmişsin, yani evden çıkma korkusu. Panik atağı olan insanlarda çok yaygındır zaten. Seni duyarsızlaştırma programına başlatacağız ve yavaş yavaş normal durumlarda sakin kalmayı sana öğreteceğiz. İlaç tedavi kısmını anlıyorum ama bu duyarsızlaştırma olayını kavrayamadım dedi Henry. Onun işleyişi şöyle. Şu anda seni korkutan yerlerin ve durumların bir listesini yapacaksın. Sonra onları teker teker sende yarattığı kavgaya göre birden 10'a kadar derecelendireceksin. Yani evin mantısına gitmek 5 ise restorana gitmek onun da üstü olacak öyle mi? Aynen dedim. Rahatlama egzersizleri öğreneceksin ve ilk başta seni en az korkutan durumlara yavaş yavaş maruz kalacaksın. Onlara alışınca listede daha ürkütücü olanlara doğru ilerleyeceksin. Muhtemelen ilaca başladığın ilk hafta kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Çok geçmeden de fobilerini yeneceksin. Diğer bir deyişle destek tekerlekleriyle psikoterapi yapacağız. Peki siz tüm bunlar için de burada kalabilecek misiniz dedi. Ben seni başlatırım dedim. Ama sana yakın olan ve bu tip terapide büyük başarıları olan birkaç talihli terapist tanıyorum. Kesinlikle denemeye değer dedi. Bu şekilde devam edemem. Yaşanmaz ki böyle. Asıl zoru belki de kardeşlerine ilişkini düzeltmek dedim. Bakın dedi bıkkın bir sesle. Onlarla hiçbir ilişkim yok benim. Karmaşık bir konu. Babamla birbirimize çok yakındık. O da burayı çok severdi. Sürekli gelirdi. Henüz küçüklüğümüzde bile bana daha çok ilgi gösterirdi. Belki de kız kardeşimle bu yüzden uzaklaştık birbirimizden. Bütün aileler karmaşıktır dedim. Kardeşlerinin buraya gelmesini, rahatsızlığından utandığın için görüşmek istemediğini söylemiştin. Belki onlar da senin onları hiçe saydığını düşünmüştür. Nasıl olur? Onlar yıllardır hiçe sayıyor beni dedi. Olabilir ama şimdi onları görmeyi reddeden sensin dedim. Babanla birbirinize çok yakınmışsınız. Carolyn ile William de aranızdaki bu bağ imrenmiş olabilir. Haklısınız belki de dedi. Babandan sana sanat kabiliyetinin yanında panik atak yatkınlık özelliği de geçmiş olabilir. Pek çok akıl hastalığının aileden kalıtımsal olarak geçtiği bilinir. Söz konusu ister şizofreni olsun, ister panik bozukluk ya da majör depresyon, karmaşık bazı genetik unsurlar keşfedilmiştir. Bunun sorumlusu genelde birden fazla gendir ve çevresel tetikleyiciler de devreye girebilir. Bazen kişi akrabasından kalıtımla sadece hastalığa yatkınlık özelliği geçebilir ve hastalık yaşam koşullarına bağlı olarak bazen ortaya çıkar, bazen de çıkmaz. Psikiyatrik bir hastalıkta kalıtımın etkisini belirlemek her zaman kolay olmayabilir. Çünkü hastalık yeni taşıyan aile üyeleri yaşamlarının ileri bir safhasına kadar hastalığa yakalanmayabilir. İlk psikiyatrik genetik çalışmalardan biri manik depresif hastalığı olan Amish ailelerle yapılan bir araştırmaydı. Kendilerini genel toplumdan kültürel olarak ayırdıkları için Amishler genetik araştırma açısından ideal grup olarak görülüyordu. Bu özellikleri sayesinde kalıtım faktörünü belirlemek ve diğer etkileri araştırmak daha kolay olacaktı. Genetik etkenlerin ilk defa ortaya konmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşandı. Ama yıllar sonra normalde etkilenmemiş olması gereken gençlerden birkaçı manik epizodlar yaşayınca elde edilen sonuçlar alt üst oldu. Anksiyetenin çeşitli türleri arasında genetik araştırmaya en fazla tabi tutulan tür panik bozukluk oldu. Bu rahatsızlığın aileden geldiği nettir. İkizlerle yapılan çalışmalarda hastalığın kalıtımla aktarılabileceğini ortaya koyar. Tahminimce Hank, manik bozukluğu babasından kalmıştı ve babasının eksantrik yönleri de büyük olasılıkla anksiyeteyle bağlantılı bir durumdu. Babam özelliklerini bana mı aktarmış yani? Kahkaha attı. İşte bu gerçekten şahane. Nasıl yani dedim anlamakta zorlanarak. Ben evlatlık edinildim Doktor Small. Kardeşlerim bilmiyor çünkü babam mirasıma el koymalarını istemedi. Güldüm. Sır tutmayı biliyormuşsun. Orası kesin. Fakat şu an mülkle ilgili herhangi bir çekişme yok. Neden söylemiyorsun onlara? Hank gülümsedi. Gerçeği saklamam çocukça bir şey herhalde. Ama babam söylemek istememişti. Sanırım ben de babamla olan yakınlığımı kıskanmalarından bir parça zevk duyuyorum. Üstelik babamdan bana yeteneğinin hatta zayıflıklarının geçmesi de eminim onları iyice gıcık ediyordur. Ama bu sırrı saklamak aynı zamanda onlardan uzak kalmanda neden oluyor dedim. Öyle düşünmemiştim doğrusu dedi. Kahvaltıdan sonra dahiliye doktoru bana Hank'in hasta kayıplarının bir kopyasını getirdi. Bulgularımı doktorlarla tartıştım ve o da elektrokardiyogramın ardından Hank'i aynı gün Zoloft'a başlattı. Ardından bölgede tanıdığım davranış terapistlerinden birini aradım ve duyarsızlaştırma terapisi için ertesi gün gelip Hank'i görmesi için söz aldım. Gün geri kalanında Hank'in anksiyete yaratan durumlar listesini hazırlamasına ve sıralamayı yapmasına yardımcı oldum. O noktada eve dönmeyi düşünmeye başladım ama hazır bu kadar yol kat etmişken bir gün daha kalmam yararlı olacaktı. Hem böylece yeni psikiyatristle de tanışabilir, ona bilgi aktarabilirdim. Hem kendisindeki panik bozukluğun psikiyatrik olduğu kadar tıbbi bir rahatsızlık olduğunu anladı ve umuyorum ki duyduğu utanç da biraz azaldı. Tedavi planı konusunda iyimser görünüyordu. Ailevi anlaşmaya gidermek için de zamanlama uygundu. Hank, Carolyn ile William'a seni burada görmeye gelmesine ne dersin dedim. Tedavime daha yeni başlıyorum. Sizce bu kadar erken gelmeleri iyi fikir mi? Semptomlarına utanılacak bir şey olmadığını anlamış gibi görünüyorsun. Tıbbi bir durum seninki. Vücudunda kimyasal bir iletici olan serotonin eksikliği var. Zoloft serotoninin beyindeki eksikliğini giderecek ve artık panik duygusu yaşamaktan kurtulacaksın. Doğru dedi. Bence kardeşlerini çağırıp aradaki buzları eritmeniz için iyi bir zaman. Özellikle de ben buradayken. Hank bir an düşündükten sonra tamam deneyelim bakalım dedi. O akşam bir gece daha kalacağımı haber vermek için otelden Gigi'yi aradım. Telefon bir süre açılmayınca mesaj bırakmakla yetinmek zorunda kalacağımı düşündüm. Sanırım kendimi biraz da suçlu hissediyordum. Çünkü aklımdan hazır buradayken 1-2 saatliğine kayak yapmak geçiyordu. Tam telesekretere düşeceğimi sandığım anda Gigi telefonu açtı. Alo? Selam hayatım, nasılsın dedim. İyiyim, bir sürü iş hallettim bugün dedi. Şimdi çocuklarla yatma vakti pazarlığı yapıyoruz. Sen bugün dönmüyor muydun? Bir gece daha kalmam gerekiyor bebeğim. Çok üzgünüm gerçekten dedim. Önemli değil, benim de bu gece çalışmam gerek zaten dedi. Ama ne diyeceğim bak, iş yetiştirmeye çalıştığım için yarın markete gidecek vaktim olmayacak. Sen havaalanından dönerken uğrayıp süt alabilir misin? Alırım tabii dedim ve kendimi Dunlop'ların özel jetinden inip şoförüme markete uğramasını sonra da 2 dakika beni beklemesini söylerken hayal ettim. Hank malikanesinde sabah vakti her zamanki gibi mükemmeldi. Kahvaltımızın sonuna doğru Ahmet, Bayan Carolyn'ın yanında Bay William olmadan geldiğini haber verdi. Bense Hank'le takılmaya öyle alışmıştım ki neredeyse sağ ol Ahmet çıkabilirsin diyecektim. Hank içeri al lütfen Ahmet, kahvaltı etmek ister belki dedi. William'a ne oldu acaba dedim. Bir mesaj bırakıp önemli bir toplantısı olduğunu söylemiş dedi Hank. Carolyn'ın koridordaki ayak seslerini duyabiliyordum. Henry, Hank diye seslendi koridordan. Orada mısın? Kapı eşiğinde durdu. Kaygılı görünüyordu. Karşısında bulacaklarından endişe eder gibiydi. Hank onu karşılamak üzere ayağa kalktı. Carolyn, muhteşem görünüyorsun. Sen de öyle dedi Carolyn. Hank kollarını kardeşine doladı. Sıkıca kucaklaştılar. Carolyn'ın gözlerinde rahatlamaktan gelen gözyaşlarını görebiliyordum. Gel otur, kahvaltı et dedi Hank. Carolyn çantalarını bırakırken beni fark etti. Doktor Small, ne yaptınız bilmiyorum ama Hank'in buraya gelmeme izin vermesini sağladığınız için çok teşekkür ederim size. Onun kararıydı dedim. Hank, Carolyn'ın ekmek sepetini uzatarak gelmene sevindim dedi. Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Seneler önce anlatmış olmam gereken şeyler. Carolyn gülümsedi. Benim de. Çantasına uzanarak yeni pişirilmiş çikolatalı kurabiye dolu bir poşeti çıkardı. Konuşurken bunları yeriz. Hank bir kurabiye aldı ve sesi çatlayarak çocukluğumdan beri yememiştim dedi. Kurabiyeyi ısırırken ona dek görmediğim kadar mutlu bir ifade geldi yüzüne. İçimden bir ses iki kardeşin yalnız konuşmak isteyeceğini söyledi. Bunun üzerine müsaade isteyerek yan odaya geçtim ve yapmam gereken birkaç telefon konuşmasını yaptım. Günün geri kalanında Karen ile Hank konuştular, güldüler, bolca ağladılar. Bölgede yaşayan davranış psikiyatristi geldiğinde ona bulgularımı ve kaydettiğimiz ilerlemeyi anlattım. Akşam yemeğinde ailemle olabilmek için Los Angeles'a dönmek istiyordum. Bu yüzden de onlara eve döneceğimi haber verdim. Bana teşekkür ettiler. Hank çatıya aktarıldığını, kalmak için beklendiğimi söyledi. O gün Los Angeles'a dönerken doğum notları ve onların karmaşık aile dinamiğini düşündüm. Küçükken Carolyn'ı Hank'tan uzaklaştıran ve büyüdükçe babadan uzaklaştıkça gizli bir hırs içinde rekabeti kısıştıran kişi William olabilirdi. Ama artık hepsi yetişkin insanlardı ve en azından Hank ile Carolyn öyle davranmak istiyordu. Üç kardeşimi sürdürdüğüm aile hayatımda biz de rekabet yaşamıştık. Çekişmelerimiz bitmek bilmezdi. Genelde ikiye birlik atışmalarımız olurdu. Söz konusu iki kişinin kim olduğu saat başı değişebilirdi. Ama ablam daima kazanan takımda olurdu. Aklıma kendi çocuklarım geldi. Küçükken onlar da kanepede kim babaya yakın oturacak diye kavga ederlerdi. Anne babanın dikkatini çekme, kalan son patates cipsini yeme ya da arabada ön koltuğu kapma insanın hücrelerine işlenmiş bir şeydi adeta. Hank'in en azından agorafobi konusunda iyileşme yoluna girmiş olması beni yüreklendirmişti. Belki Carolyn'ın desteğiyle kalorobadan bir süreliğine ayrılabilirdi. Saat 7'de evime girdim. Eşyalarımı antreye bıraktım. Labradorumuzla koşarak üstüme atlarken Şin'in çocuklara "Hadi çocuklar, ellerinizi yıkayın, babanız geldi, yemeğe oturuyoruz" diye seslendiğini duydum. Şişi kocaman köpeğimizi kenara iterek bana bir öpücük verdi. "Dönmene sevindim canım. Bu arada biliyorsun değil mi? Şaka yapıyordum. İstediğin kadar kayak yapabilirdin." "Biliyorum" dedim. "Ama vaktim olmadı zaten." "İyi. Öldürürdüm zaten seni" dedi. "Umarım canın için yemeğe çekiyordur. Onu sipariş ettim çünkü." "Harika fikir. Açlıktan ölüyorum." Şişin peşinden elimde yarım galonluk sütle mutfağa gittim.